Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yapımda Baykal Alavant'la birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Yayın ekibimiz yerinde. Tansu Polatkan, Tansu abi hoş geldin.
Teşekkür ederim, hoş bulduk.
Ali Kunak, hoş geldin.
Hoş bulduk, kolay gelsin.
Evet, hepimize kolay gelsin. Aslında çok çok dolu bir haftanın ardından programa başlıyoruz. Evet. Ama başından değil, başı çok dalgalı zaten. Onu epeyce konuşacağız. Ali Kunak'tan da bizim bilmediğimiz perde arkası notlarını mutlaka alırız diye düşünüyorum. Haber değeri mutlaka olacaktır, öyle söyleyeyim. Peşin evet,
zarfı atalım.
Zarfı atalım. Ama bugünden başlayarak gidelim ve bizi süreç gündem nereye götürse de gideceğiz tabii ki. Şimdi bence bugünün dikkat çekici, ilginç notlarından birisi FIFA seçimiydi. Bu arada böyle bir şey yapmış olmaktan çok hoşlanmayacağım ama yine de bugün oynanan maçlarla ilgili sonuç vereyim. Onlar tabii. Bizi dinleyenler belki merak ediyor olabilirler. Süper Lig'de Başakşehir Kayserispor'u 1-0 yendi. Onu hatırlatalım. Balıkesir ve PTT 1. Lig'de Göztepe 1-1 berabere kaldılar. Bu arada Euro Lig'de de basketbolda da mücadele devam ediyor. Kızıl Yıldız Anadolu Efes karşılaşmasının Anadolu Efes ilk yarısını deplasmanda 46-38 önde kapadı ama maç devam ediyor şu anda. Evet. Onu da büyük bir ihtimalle yetişebilir. Maçın sonunda aktarırız, evet, dinleyicilere. FIFA meselesine gelelim. Şimdi Infantino yeniden başkan oldu. Ne değişti FIFA'da? Tansu abi önce senden başla. Benim de söylemek istediklerim var ama.
Valla Infantino başkan oldu, ne değişti diye sorduğu zaman hiçbir şeyin değişmeyeceği anlamını çıkarıyorum ben de. Şimdi,
net.
Değil mi?
Net.
Ve de bu tür görevlerde mutlaka, nasıl ki bizim futbol sahalarımızda futbolcuların hakemlere baskıları var, bu tür görevlerde de bir takım hükümetlerin, devletlerin, spor kurulu malzemesi üretenlerin baskıları oluyor.
Endüstrinin yani tabii, bağlantılı tabii, bir endüstri.
O endüstrinin bir baskısı oluyor. Tabii bu baskıyı karşılayabilmek, bu baskıyı kaldırabilmek çok önemli. Bunu yaptığı zaman dürüstçe bir işi tamamlamış olacak. Ama işin içine belki ekonomik şartlar girecek, belki tehditler girecek, başka unsurlar girecek. Dolayısıyla çok zor bir ateşten gömlek bu. Bu ateşten gömleği giyenin de başına gelecek her şeyi kabullenmesinden bunun başka çaresi yok.
Ateşten gömlek olduğu gibi bir görüntü daha sonraki dönemler. Yani tabii, bu Blatter için 17 yıl sonra çıktı.
Çıktı.
Ama 17 yıl zaten gelmiş adam 80 küsur yaşına tadını çıkara çıkara, evet, bir başkanlık süreci yaşadı.
Yaşadı.
Diyebiliriz. Sizin görüşlerinizi alalım Ali Bey.
Platini'nin son anda yolsuzluklar nedeniyle açığa alınması ve FIFA başkanlığı seçiminde önünün tıkanmasından sonra Infantino'ya yol açıldı, yol kendiliğinden, açıldı, otomatikman tabii, yol açıldı. O da demek ki geçtiğimiz dönemlerde iyi çalışmış, kendi, evet, altyapısını iyi yapmış ki Prens'e karşı bayağı da 40 sayıya yakın bir farkla seçimi kazandı. Ki Prens de iyi çalışmıştı. Yani Türkiye
tabii bir batı doğu çekişmesi de olabilir tabii yani.
Ama bu çok şey, çok şövalyece bir bizim açımızdan ya da buradaki konuşma içeriği açısından bir değerlendirme olabilir. İyi çalışmış noktasındayım ben de. Ali Kudan söylediği gibi.
Evet.
Çünkü kimse sistemin aslında çarkın bozulmasını istemez.
İstemez.
Çarka çomak sokulmasını istemez. Bunu başka bir aday şu şekilde bir, ya da Infantino da olabilir bu, şu şekilde bir başka zarf attı mesela ortaya. Dedi ki Dünya Kupası finalleri 40 takımla, 40 ülkeyle, evet, olsun filan gibi. Yani hep eninde sonunda iyi çalışmanın içini dolduracak olan malzemeler neyse onlar, evet, ülkelerin bu konuyla ilgili kişilerin önüne atılıyor.
Evet.
Yani bu çarkı tabii ki bozulmasını istemeyen benim kanaatim.
Aynen.
Evet, en başta şuydu yalnız Tansu abi, bunu da söyleyeyim Ali Kunak. Infantino adaylığı ortaya çıkınca ve Platini de ceza alınca, şimdi normal şartlarda ceza almış bir adamın, kişinin
ekibinde
devamı olan niteliğinde birini orada en azından hiç olmasa bir süre nefes alalım, temizlenelim diye izin vermezler diye düşündüm. Ama sistem nasıl güçlüyse aynen devam.
Bir de işin içinde popülizm de var. Yani işte 40 ülkenin katılması, 40 ülkeyle oynanması, bunlar hep işte bir takım oy avcılığından başka bir şey değil.
Herhalde tabii.
Bir de eğer Infantino'nun yerine biraz önce Tansu abinin dediği gibi şeyh gibi, Ürdün prensi gibi adaylar yerine Infantino'nun karşısına bu İslam kökenli adaylar yerine Batı kökenli bir aday çıksaydı belki değişik bir sonuç olabilirdi.
Tabii yani.
Bir Batı-Doğu çekişmesi ya da mutlaka dinsel faktörler
tabii,
ön plana çıkmış da olabilir diye düşünüyorum bu seçimde ben.
Evet, yani bunun dediğim gibi yok canım bu da nereden çıktı denilecek bir şey ihtimal değil elbette. Ama ben en çok alkışın Infantino'nun aldığını dinledim. Bugün orada TRT muhabir arkadaş vardı, Murat Kargı. Evet. O bağlanmıştı programa. Onun konuşması, açıklamalarına, bilgilerine göre en fazla alkışı o aldığına göre, yani ben buradan da yola çıkarak hani sistemin devamında hiçbir sakınca yok diyenlerin iyi çalışılmışla birlikte ortaya böyle bir tablo çıkartacağını
düşünüyorum. Bir de her şeye rağmen Infantino'nun bu olayda bir geçmişi var. Yani futbolun içinde yaşamışlığı var, yöneticiliği var. Ve de belli ki Platini'ye ortak değil yani.
Evet.
Bir de işin o şekli var. Yani hani Platini
ama
bir yaptı yapmadı.
Onun altında çalışmış bir adam yani. Platini'nin oraya getirdiği bir adam.
Öyle ama öyle. Yani bir ortaklığı yok yani bana göre ki böyle bir avantajı elde etti.
Belki evet, bu aslında bakılırsa gülüyoruz ama bunu gülüyor olmamızın ya da gülüyor olmamın özellikle sebebi tabii ki bu yolsuzlukla bağlantılı olan işleri aklımıza getirip bunun devam edeceğinden herkesin hiç kimsenin şüphesi olmadığı üzerine yani.
Sosyal medya hakikaten çok güçlü olmaya başladı. Enteresan espriler türedi ve bu Infantino seçiminden sonra bakıyorum bazı tweetlere işte Türk takımlarının gözü aydın. Bundan sonra Infantino sıcak top, soğuk top kurası çekmeyecek gibi böyle
bunlar da olabilir.
Espriler de döndü Infantino seçiminden.
Bununla ilgili biraz da bilgi verelim. 115 oy alarak başkanlık koltuğuna oturmuş ve demiş ki herkese teşekkür ederim. Fevkalade bir yolculuktan geçtim. Futbolu seven ve ondan nefes alabilen harika insanları tanıdım. 209 federasyonun başkanı olmak istiyorum demiş. Bunlar standart. Evet, buradan geliyor 40 takım meselesi. Fakat 40 takım yani Infantino'dan 40 ülke olur mu?
Çok biraz zor tabii.
Nasıl oynayacak? Kaç gün oynayacaksın
yani? Tabii.
Yani bu şeye benziyor. Şeyinde Platini'nin de bir projesi vardı. Avrupa Şampiyonası değişik ülkelerde farklı evet, oynatıp işte her ülkeye o maçın getirdiği ekonomik hareketten nasiplenme gibi bir şey sunalım gibi bir projesi vardı.
Bizim kaybettiğimiz seçimin hemen ardından hemen ortaya çıkarttığı bir şeydi değil mi bu?
Seçim yatırım gibi onu ortaya çıkarmıştı.
Evet, biz de onu desteklemişiz.
Evet.
Yani ülke olarak federasyonumuz Infantino. Evet. Ama bu da çok anlamsız şimdi, değil aslında.
Tabii orada onu desteklerken biraz da Şenez Erzin de herhalde bir bizimkilerle ilgili bir kulisi olmuştur yani. Infantino'ya oy verilirken bilmiyorum. O konuda bir desteği, bir şeyi, uyarısı, yaklaşımı bu olursa daha iyi olur şeklinde bir görüşü olmuş.
Olabilir tabii. Bu da ihtimal dahilinde olan bir durum
ya,
ama
en azından doğru at oynamışız.
Şenez abinin ya da biz böyle bu şekilde ifade edelim yakınım dostluğumuzdan yola çıkarak ya da Sayın Şenez Erzin'in tabii kendi planları, düşünceleri vesaireleri de mutlaka ayrı bir şekilde olur. Kaldı ki FIFA ile bağlantısız devam eden bir yöntemden
yani,
bahsediyoruz.
UEFA temiz yani ama temiz çıktı bir kere. Evet. En ilginç tarafı yani güzel tarafı.
En çok ondan korktu. Tabii. Muhtemelen bana bir şey sıçrayacak mı diye ama Allah'tan sıçramadı.
Yani temiz çıkması önemli olan.
Evet, şimdi bizim tamam sıcak gündem devam ediyor. Futbolumuzun FIFA ayrı bir hikaye. FIFA'nın biz Dünya Kupası elemelerinde yer alarak onlarla ilgili bağlantılarımızı sürdürüyoruz. UEFA ile olan ilişkilerimiz ayrıydı. Ayrı. Şimdi bir ülke olarak, futbol ülkesi olarak bizim şu andaki ilginç gündemlerimizden birisi de Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in bu hakem meselesi, Deniz Ateş Bitner meselesi ortaya çıktıktan sonra yaptığı açıklama oldu. O açıklamada da ağırlıklı olarak seçim, MHK'nin ve diğer kurulların seçimini ama öte yandan da federasyon genel kurulu yapısının tartışmaya açılacak bir çalıştayın düşünüldüğünü ve bunu hayata geçireceklerini ifade etti. Yani Futbol Federasyonu delege yapısı değişecek gibi görünüyor. Evet. Belki de çalıştayda diyecekler ki hayır canım nereden çıkardınız? Biz böyle de devam etmek istiyoruz diyebilirler. Şimdi seçim MHK ve diğer kurulların seçimiyle ilgili daha teknik bilgiyi sana, bunun bir öyküsü de var daha senin de dahil olduğun süreçte.
Evet.
Onu konuşacağım seninle ama genel olarak Tansu abi bu delege yapısının değişimiyle ilgili fikrin nedir onu?
Şimdi delege yapısında bir eşitlik olursa, yani bütün takımların eşit sayıda delegesi olursa çıkan sonuç güzel olur ama Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ın 5'er delegesi, öbür takımların 3'er delegesi, bilmem şu takımların 2'şer 1'er delegesi olursa burada güçlü olanların seçtiği ekip işin başına gelecektir.
Yani Süper Lig takımları zaten ne isterse o oluyor. 7'şer üyeleri, delegeleri var. İşte, diğerlerin daha az.
Evet, onun için burada bana göre bir eşitlik söz konusu olmayacak. Yani güçlü olanlar kendi adamlarını, kendi istediklerini getirerek İşe daha çok böyle sahip çıkma, işe yakınlaşma, yine etkileme, baskı gibi yöntemler ön plana çıkacaktır diye düşünüyorum ben.
Aslında belki başka bir açıdan da bakılırsa, kulüplerin, federasyonun oluşumunu diğerlerinin sembolik olmak kaydıyla, yani şu andaki mevcut düzende sürdürmesi, belki işin aslında doğası da, belki diyorum yalnız, evet. Açacağım. Çünkü sonuçta futbolun ya da bu sporu, bu branşı oluşturan unsurlar kulüpler, öyle değil mi?
Tabii.
Yani diğerleri kulüplerin içerisinde görev alanlar ve geçici görev alanlar. Futbolcu bitiriyor, hakem tabii, bitiriyor, tabii. İşte teknik direktör bitiriyor, herkes bitiriyor sonuç itibariyle. Ama kulüp, onlar baki. Dolayısıyla bu anlamlı. Burada sorun galiba şu, hatta galiba ötesinde benim görüşüm diyeyim, sonra yine devam edelim. İnsan unsuru. Yani bu insan yapısında, spor adamı yapısında ya da yönetici profil yapısındaki insanlar olduğu sürece hangi sistemi getirirsen getir zaten mutlaka en de sonunda bir yerde
tabii çatlak olacak.
Çatlak ötesi harp neredeyse yani. Hani evet. ne mücadelesiyse bu tabii ki bir rant, tabii ki bir güç, tabii ki bundan yararlanma.
90'lı yılların başlarında
düşün. Bak bu, ne güzel hatırlattın.
Evet. Özel yasa yürürlüğe girdi. Hatta hepimiz hatırlarız. Ulus'taki Ulus İşhan'ın karşısındaki
evet.
salonda yapılmıştı. O dönemde kulüpler ve diğer futbolun diğer paydaşları dediğimiz işte Profesyonel Futbolcular Derneği, Amatör Spor Kulüpler, Hakemler gibi
Antrenörler
Derneği gibi kurumların temsilcileri yan yana geldi. Sayı eşdeğer oluyordu. Birbirine eşit oluyordu. Ki ben Hakem Derneği'nden biliyorum. O zaman Hakem Derneği'nin 10 temsilcisi vardı. Amatör spor kulüplerinde 10 temsilcisi vardı. Antrenörlerin de, futbolcuların da 10'ar temsilcileri vardı. Şimdi bunlar 2'ye 1'e düştüler.
Evet.
Bunların ağırlıkları çekildi aşağıya.
Tabii.
Senin dediğin gibi kulüpler ön plana çıktı. Bir de Süper Lig kulüpleri çok çok daha öne çıktı.
Resmen yöneten kesim
durumuna
geldi. Odak noktası.
Yani. Şimdi Süper Lig'de bulunanların 7. Aşağıda PTT'de olanların 2. Onun altındaki ikilerin birer, üçten temsilciler seçiliyor da geliyor. Üçün başkanları dahi yok yani. O yüzden Süper Lig kulüplerinin bir araya geldiği anda Türk futbolunun her türlü yapısını değiştirme şansları mevcut. Şu anki yasaya ve yapıya göre. Başkanın da demek istediği bu bence. Yani bu ağırlığı biraz oradan alalım gibi, eğer bir niyetle bunu söylüyorsa bence doğru söylüyor.
Bence de eğer öyle niyetteyse doğru, ama yine bir taraf güçlü kalacaksa ve de istediği gibi yönlendirecekse.
Peki buna müsaade ederler mi? Yani Fenerbahçe, en başta Fenerbahçe ve diğerleri.
Ya kimse yani, elindeki gücü vermek
istemez. Vermek
yani. İstemez
tabii. Evet yani. Dolayısıyla buradan nasıl çalıştay yapılacaksa yapılsın tabii ki. Buradan nasıl bir sonuç çıkacağını şu anda kestirmek zor. Evet, bir şey söyleyecektim herhalde.
Çalıştay deyince Türkiye'de biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanlığı da diğer birçok kuruluşlarda zaman zaman çalıştaylar yapılır. İnsanlar bir araya gelirler. İşte çay içerler, pasta yerler, çıkarlar konuşurlar. Ama bu çalıştaylarda genelde pek bir şey çıkmıyor ya bizim ülkemizde.
Hayır, daha beteri var. Genel kurullar aslında neyin genel kurulu yapılıyorsa orada her şeyin konuşulması gereken yerler değil midir? Futbol Federasyonu evet. genel kurulu yapıyor. Hadi. Uçağa kaçıracağız. Hadi. Saat 11.30'da başlıyor. Yarın da bitiyor. Yani ben senin de ifade ettiğin gibi tabii. biraz önce bütün genel kurulları izlemiş bir gazeteci olarak konuşuyorum. Tamamını tabii. bu şey tabii. geçtikten sonra, yeni düzene geçtikten sonra. Yani bir iki lokma atıştırıp bir de zaten içeri girdikten 5 dakika sonra dışarı çıkıp öğle yemeği için konulan şeylere hemen
el atıyor.
El atarlar tabii. Yani oradan evet. bu futbol çıkıyor.
Ben şimdi bir başka şekilde yaklaşmak istiyorum. Şimdi bu kulüpler, dernekler yasasına bağlı değil mi? Birçok kulüp dernekler evet. yasasına bağlı.
Hepsi dernek yasasına
bağlı. Hepsi, hayır bir aralarında bazıları anonim
şirketleşmiş olanlar var. Şirketler onlar da halen dernekler yasasına bağlı olarak.
Öyle mi? İki başlık. Tabii. O zaman ediyorum. Dernekler yasasına bağlıysalar burada bir eşitlik söz konusu olmalı yine diyorum bence. Yani az önce dediğimiz gibi bir tarafın 7, bir tarafın 2, bir tarafın 1, bir tarafın 8-10 tanesinin bir tanesi olmamalı. Eğer dernekler kanunuysa, yasaysa ve de bence burada eşitlik olmalı.
Evet, yani
bir benim yaklaşımım bu. Olur da evet, olmaz tabii.
Ama belki hani adam diyor olabilir ki affedersin futbolun işte ekonomisinin en güçlü lokomotifi biziz diyor yani adam. Evet. Ondan nasıl vazgeçecek? Geçmez yani.
Ya belki biraz dengelenebilir. Yani mutlaka bir fark tabii, olmasına katılıyorum ben de. Yani bir Süper Lig'deki bir takımın temsil sayısıyla 3. Lig'deki bir takımın temsil sayısı arasında fark olması çünkü doğal ama 7'ye sıfır öbür tarafı olursa. Sıfır yani temsilci gönderiyor. Grup adına temsilci gönderiyorlar. Öyle bir şey olsa o dengesiz oluyor.
Ha, belki diğerleri ve kulüpler toplam sayıda eşit olabilir. Yani 10 tane kulüpler atıyorum bunun rakamı. Diyelim ki 100 tane ya da kulüpler 100 tane de futbolun diğer unsurları eşit şekilde evet, bölünecek işte, şekilde yani. Olabilir mi? Bunları biz bak bunu biz burada konuşuyoruz. Yani evet. fikir üretiyoruz ama bizim için hava hoş. Ne olacak? Biz başka türlü de öneride bulunabiliriz. Çünkü medya için diyeyim ya da başka unsurlar için bunun sadece iyi işlemesinden başka bir beklenti yok. Ama onların beklentisi başka tabii. Yani işte evet. dedim ya güçtür, işte kulübün çıkarıdır, paradır. Zaten buna yönelik olarak da ne kadar çok usulsüzlükleri, yolsuzlukları, sıkıntıları herkes kamuoyuna yansıyor ve biliyor. Yani ama böyle işliyor süreç. Evet. Peki MHK'nin özellikle diğer kurullarda tahkim de ben bazı hukukçularla konuştum çok şiddetle karşı çıktılar. Yani hem disiplin kurulu tahkim başta olmak üzere MHK'nin de seçimle gelmesi sıkıntı yaratır, anlamsız bir şey olur, görüşü ağırlıklı. Sen seçimle gelen bir MHK'de yönetiminde görev yaptın evet. öyle değil mi?
Evet şimdi bu tarihsel gelişime baktığımız zaman ilk etapta Merkez Hakem Kurulu seçimle geliyordu. Ve Şenez Erzik başkan seçildiği zaman işte listesini koyuyordu tahkim kurulu Türker Aslan, evet. Merkez Hakem Kurulu Hilmo falan diye listesini koyuyordu. Onlar seçiliyordu. Daha sonra 1996 yılında bu yasayla değiştirildi ve dediler ki kulüplerin ataması sakıncalı. Federasyon atasın bu kurul, Merkez Hakem evet. Kurulu'nu. Özerk olsun dediler. Merkez Hakem Kurulu'nu, Profesyonel Disiplin Kurulu'nu ve Tahkim Kurulu'nun atamasını federasyon atamasına verdiler.
Şimdi atama olunca özerklik kalmıyor ki. Değil mi?
Doğrudan.
Yani. En azından kulüpler seçmesin gibi evet. bir mantıkla kondu. Fakat bu yürümedi. Sonra tekrar seçime geçildi. Yine seçimle geldi. Hatta ilk seçimin yapıldığı seçimde Levent Bıçakçı Futbol Federasyonu Başkanı adayıydı. O seçimi kazandı. Onun Merkez Hakem Kurulu listesinde Oğuz Sarvan vardı.
Evet.
Onlar seçimi kaybettiler. Biz de Sabri Çelik Başkanlığında Mehmet Ali Yılmaz'ın ekibinden Merkez Hakem Kurulu adayıydık. Biz kazandık. Çapraşıklığa bak. Yani başkan orada kazandı. Yönetim kurulu kazandı. Ama Merkez Hakem Kurulu'nu diğer adayınki kazandı. Evet. Daha sonra aslında uyumlu bir çalışma sağlandı o dönemde de. Fakat FIFA'dan bir yazı geldi. Dediler ki bu sakıncalı.
UEFA'dan mı FIFA'dan mı?
FIFA'dan geldi. FIFA'dan geldi yazı. FIFA'dan geldi yazı. Ve bu sakıncalı kulüpler tarafından seçilmesi diye 2005 yılında o dönemde Levent Bıçakçı'nın başkan vekili Hasan Doğan'dı rahmetli. Onun biraz da siyasi ağırlığıyla çok kısa süre içerisinde meclisten bir yasa geçirilerek bu seçimle gelme yerine atamaya geri dönüldü. Şimdi biz ne yapıyoruz? Üçüncü defa seçime geri dönüyoruz. Yani seçim döneceğiz atama bakalım. Döneceğiz.
Ama döneceğiz büyük bir ihtimalle değil mi?
Döneceğiz. Öyle döneceğiz yani. Başkan bunu söyledi. Döneceğiz. Evet. Başka şey yok. Şimdi 2005 yılında gelen yazıyı örnek gösterdi. Hatta dünkü Hürriyet Gazetesi bu konuda başlık attı. Bu olmaz. Mümkün evet. değil. Buna karşı çıkar diye de. Ama ben yapmış olduğum görüşmelerde Yıldırım Demirören'in FIFA ile Servet Yardımcı vasıtasıyla görüşüp bu konuda bir ön olur aldıklarını ve bu seçime onay veren bir yazının önümüzdeki günlerde Futbol Federasyonu'na geleceği haberini aldım.
Şimdi, haberi de almış olduk.
Evet, seçim seçim iyi de işte o seçecekleri doğru seçmek önemli olan.
Artık yani onlar ucu açık kalsın ki Tansu abi bize de haber malzemesi çıksın. Şimdi onlar düzgün olursa olmazmış.
Dediğiniz çok doğru aslında. Yani tamam seçim de seçilecekler. Yani tabii. Sen atacaksan da doğru ata. Tabii. Şimdi Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in çarşamba günkü basın toplantısında ben biraz sorumluluktan kaçar havada gördüm
kendisini. Tabii çok kendisini. Böyle şey çok düzey şey yani yüzeysel bir basın geçti, toplantısı işte, oldu.
Ben Merkez Hakem Kurulu'nun istifasını istemiyorum. Gelin bunları futbolun futbol ailesi seçsin dedi. Futbol ailesinin bireyleri seçsin dedi. Şimdi futbol ailesi sizi oraya başkan seçmiş. Siz oraya bu işi layıkıyla yapacak kişileri seçmekle getirmekle yükümlüsünüz. Siyasi baskılarla, tavassutlarla, telefonlarla adam getirir koyarsanız o zaman da bugünkü tabloyu net bir şekilde ortaya koyarız.
Canım şimdi adam sonuç itibariyle gelen adamın da hiçbir şeyden anlamaz, hiçbir şeyi aklı ermez, hiçbir şeyi beceremez diye tanımlamak gibi bir duruma da çok gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi atamış işte, atanmış yani adam.
Ya tamam
Kudüs'ü Müftüoğlu sonuçta eleştirebiliriz de ama yani hadi sürecin...
Merkez Hakem Kurulu 9 kişiden oluşuyor. Yani şimdi baktığımız zaman, saymaya kalktığınız zaman Kudüs'ü Müftüoğlu, Bünyamin Gezer haricinde hiçbirini sayamazsınız. Yani Merkez Hakem Kurulu atamasında Futbol Federasyonu biraz bence hatalı bir atama yaptı. Ama bir konuda takdir etmek lazım. Ne olursa olsun en kötüyü de yapsa istifasını istemedi onların. Demek ki seçtiği ekibin arkasında durmayı biliyor. Evet.
Burada o zaten önemli olan o dürüstlük orada işte yani seçtiği ekibin arkasında durması.
Burada yalnız en bomba iş şu bu süreçte. Şimdi hakem meselesi oluştu. Yani bu Deniz Ateş Bitleri'nin konusu oluştu. Muharrem Usta, Trabzonspor Kulübü Başkanı canını okudu MHK'nin, hakemin ve hatta şimdi belki bu konuya da yavaş yavaş girebiliriz. Ne insanlığı kaldı, ne onuru kaldı, ne haysiyeti evet. kaldı, ne şerefi kaldı, ne bir şey kaldı. Ve bu Trabzon camiasında da bayraklaştırıldı. Yani Salih Dursun'un pozisyonundan, meselesinden farklı olarak söylüyorum bunu. İki gün sonra Muharrem Usta Kudüs Müftüoğlu göreve devam etsin. Tabii canım yani onda bir şey yok diye açıklamada bulundu. Şu anda Trabzonspor taraftarları ya da Trabzonspor camiası biz nereye düştük diye herhalde epeyce hayıflanıyordur diye düşünüyorum.
Ben pazar günü akşamki Muharrem Usta'nın basın toplantısında gerçekten başarılı buldum. Pazar günü akşamki söylemleriyle ama... Pazartesi ve Salı günü senin dediğin az önce dediğin gibi hedefi oradan çevirip yani pazar günü akşam çok güzel sistemden bahsetti, düzenden bahsetti, bu oluşumdan bahsetti. Ama Salı günü bireysele döndü. Hakem efendi düdüğünü assın yetere döndü.
Maalesef. Birisi kulağını büktü herhalde yani.
Ama Deniz Ateş Bitleri'nin hakemliği bitti galiba değil mi?
Vallahi
federasyon başkanı böyle dedi ama. Yani bu şekilde. Şimdi, hakem kaybettik dedi.
Futbol Federasyonu Başkanı'nın da böyle demiş olmasını yani el altından bittiğini ifşa etmesinden çok üzüldüm ben. Bireysel olarak çok üzüldüm. Niye? Bir hakemliğini bitirmek için onun ayıplı bir şeyini yakalamak lazım. Tabii. Bir maçta bir penaltıyı vermedi. Bir şey, kasıtlı bir yönetimini yakaladıysanız başımızın üstüne şey yapın. Ama yani Trabzonspor istedi diye bir hakemin hakemliğinin bitirilmesi yöntemi yanlış bir yöntem. Tabii.
Bu
geçtiğimiz dönemde Kayserispor'un istemesiyle Hakan Sivrisel'in kellesi koptu. Bunu hala tarih konuşuyor. O gün yapılan ayıbı. Eğer burada da öyle bir şey çıkarsa bunu da tarih konuşacak.
Şimdi Bitnel penaltıyı yanlış verdi. Kırmızı kartı yanlış gösterdi diyelim. Öbür maçlarda aynı şeyler olmuyor mu?
Ha, ilk defa oluyormuş gibi sanki.
İlk defa olmuyor. Burada ilk defa olan Salih'in kırmızı kartı elinden alması hakemin. Bana göre ilk olan bu. Onun dışında evet, evet. Kırmızı kartlar da olur. Penaltılar da yanlış olabilir.
Mustafa Kamil Abitoğlu'nun bir Beşiktaş Karabükspor maçı vardı, hatırlıyor musun? Herhalde 3-4 ya da 4-5 sene önce, sezon önce. Yani Deniz Ateş Bitler'in şu yönettiği maç yönetim sisteminin bir gıdım altıydı. O kadar kötü bir yönetim göstermişti ki, hatırlıyor musun bilmiyorum. Hatırlamadın.
Hatırlamadım.
Neyse, ben çok berrak kafamda. Evet. Neredeyse pozisyonlar kafamda. O kadar berrak hatırlıyorum. Şimdi dinlendirilmişti falan filan. Burada da bu şey aynı şey işleyebilir. Tabii. Ama buradaki en büyük problem bu kartın elinden alınması galiba.
Ya
bu, ama onu da nasıl denetleyecek yani? Adam denetleyemez
ki. Çok
spesifik
bir olay oldu. O da işte bir tepki, hakemin de hatalı olmasından dolayı böyle bir tepkiden olunca prim yaptı hareket. Aslında çok üzücü bir
üzücü
olay.
Üzücü ve çirkin
çok
bir hareket.
Çirkin tabii, bir olay.
Tabii.
Ben hakikaten canım yandı. Orada o evet, kırmızı evet. kartı görüp de şey yapınca canım yandı. Çok üzüldüm ve belki ilerleyen dakikalarda geleceğiz ama yeri gelmişken söyleyeyim. Siz de program önce bir cümle sarf ettiniz. Verilen 3 maçlık cezayı da ben yani
yeterli
çok
değil.
Garipsedim.
Bundan sonra her futbolcu nasıl olsa 3 maç deyip hakemin elinden kırmızı kartı alabilir yani.
Hakem o dakikalarda tamamen kendisini kaybetti. Yani bir hakemlik tekniğinde kırmızı kartı gösterdiğiniz zaman, bakın bunlar hep hakemlik kurslarında söylenir hakemlere. Gösterdiğiniz zaman hemen tekrar cebinize koyun. Elinizde kırmızı kartla dolaşmayın.
Öyle mi?
Bu ders çok verilir.
Bu ders verilir. İlk defa duyuyorum.
Sarı kart gösterirken oyuncunun suratına tokat atar gibi yakından tabii. göstermeyin. Aranızda en az bir kart gösterdiğiniz zaman yumruk mesafesini muhafaza edin. Bakın bunlar hakemlik derslerinde verilir tabii. bunlar. Şimdi o gün baktığınız zaman bunların hiçbirini hakem yapmadı. Çünkü niye? Kaybetmişti evet. kendini.
Peki bu arada ne 5. 6. ne de yardımcılar sahaya girip Deniz Ateş Mitnel'e yardımcı oldular.
Abi çok ama şey gelişti. Çabuk gelişti olaylar. Dikkat ediyorsanız. Şimdi mesela pozisyonu gözümde canlandırın. Kartı aldı, alırken yere düşürdü. O ona gösterdi. Gösterdiği anda uzattı, hakeme verdi. O da ona gösterdi. Yani bu oluşum bir 5-10 saniye içerisinde.
Kartı elinden çekti.
Çekti.
Abi, yere düşürdü.
Yere düşürdü. Yerden
sonra
aldı.
Yerden aldı. Evet.
Yerden aldı.
İşte ama o arada bu kart çıkıncaya kadar itişmeler var, tacizler var. Hiç ne yardımcılar koştu geldi, ne 5. hakem, ne 6. hakem
var. Bir de orada. Olayın oluş yeri bakımından hepsine uzak
çok
yerde oldu.
Uzaktı.
Uzak, öbür köşede oldu.
Evet.
Bu tarafta onlara yakın bölümlerde de olmadı.
Peki bir şey daha soracağım. Devre arasında soyunma odasına telefon geliyor mu hakemlere?
Ben geldiğine inanıyorum. Onun hayır, için hakemlere geldiğine inanmıyorum. Hakemlerin birilerini arayıp sorduğuna
neyse,
inanıyorum.
Yani aynı şey. O zaman bu hakemlerin telefonlarını bir yere teslim etmeleri gerekiyor abi. Gözlemciye mi verirler?
Ama pozisyonları falan da seyrediyorlardır. Yani.
Ama işte orada bir yanlışlık oluyor. O zaman ne oluyor?
Abi, uygulamadan girer girmez herkes hemen açıyor devre arasında. Şu pozisyonu bizzat seyrediyorlar.
Ama işte orada ondan sonra da çıkıyor. Penaltı olmayanı penaltı veriyor. Etki altında kalıyor işte. Yani.
İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ilk yapıldığı zaman hakem soyunma odasında şey vardı. Televizyon vardı ve yayıncı kuruluşun yayını bağlı. Devre arası hakemler bizzat Lig TV'den.
Hakemin morali bozuldu ya. Ya orada morali bozuluyor hakemin.
Sonra kaldırıldı o.
Tabii. Ama yani bana göre o telefonların da emanete bırakılması lazım. Çünkü dediğim gibi birisi telefon
abi
eder.
Telefon
ya,
emanete bırakır. Alttan başka telefon çıkar. Çantadan başka telefon çıkar.
O zaman bu olayların da önüne geçilmez abi. Çünkü biri sonra dedi ki ya Sabri'nin penaltısını vermedin. Sabri'nin yaptığı penaltıyı vermedin dedi.
Ben size bir şey söyleyeyim mi?
Farkındadırlar.
Ayrıca mesela, bana göre de penaltı değil o pozisyon.
Değil ya da şey ama ben 5. hakem Özgür Türkalp'in o pozisyonda hakeme penaltı işareti verdiğine inanıyorum. Kimseyle konuşmadım. Yani onlardan da bir tüyo, yani maçın ekibinden bir tüyo almadım ama hakemlik tekniği, hakemlerin birbirine bakışı, yaklaşımlarını, devre arası özellikle bir araya geldiklerinde birbirlerine karşı böyle verdikleri enerjileri şöyle bir gözümün önüne getirdiğimde maç içerisinde yardımcıların ya da 5. 6. hakemlerin hakeme bazı işaretler verip hakemin onlara uymadığı yönünde bir takım hissiyatlarım var.
Peki şimdi 5. ve 6. hakemler hakem sormadan işe karışıyorlar mı? Bu karışmayacaklar diye bir şey vardı, temayül vardı.
Ama onu biraz yumuşattılar galiba, değil mi? Öyle biliyorum.
Hakemin görmediğine kanaat getiriyorsanız müdahale edin diyorlar. %100 de eminseniz diyorlar. Ki ben Özgür Türkalp'in özellikle Sabri ve ondan sonra da 44. dakikada Olcan'ın düşerken eline evet. çarpan topta hakeme bunların birer ihlal olduğunu belirten işaretleri, konuşmaları yaptığını hissettim.
Evet.
Şimdi o elle oynama değil aslında, orada yerde kayarak giderken.
Yani o gün için ben de şeyde yani yorum yapmıştım
ben, penaltı
da.
Değil bence.
Bir gazetede bazı maçlar için yardım istiyorlar. Ben de o pozisyonu yani, penaltı olarak değerlendirmedim. Tabii. Ben de o.
Yani doğal bir hareket, adam kayarak
ama
gitti.
Ama Sabri'ninkini biraz oransız ama güç kullanmaya soktu.
Sabri'nin yani. Pozisyonu her maçta var, dikkat edin. Köşe vuruşlarına bakın. O zaman her köşe vuruşta bir penaltı olması lazım. Resmen elense çekiyorlar birbirlerini.
Buradan şuna da arada parantez açarak sorayım Ali Kunak. El çok fazla kullanılmaya başladı.
Evet.
Değil mi? Dikkat çekici bir şekilde.
Şimdi bu aslında Kantar'ın topuzu şeyden kaçtı. Bu devre arası verilen basit faulleri çalmayın olayı. Evet. İşte çalanla çalmayan şu anda bir standart yakalanamadı.
Hala yakalanamadı değil mi?
Kimisi çalıyor, kimisi çalmıyor. Ya da kimisi başta çalıyor, sonra çalmıyor, sonra çalıyor, başta çalmıyor gibi.
Daha çok başta çalıyor, sonra çalmıyor oluyor herhalde.
Tersi sonra oluyor. Aklına geliyor.
Tersi oluyor.
Şey, eyyem yapmaya ihtiyaç
duyduğu zaman. Başta şey yapıyor, çalmıyor. Fakat bakıyor maç gidiyor, maç sertleşiyor. Ondan sonra çalmaya başlıyor.
Ben de bunu kastediyordum yani.
Ha pardon.
Belki yanlış ifade. Ne ettim şey yoksa yanlış, iyi anlatamamış olabilir.
Ben anlamış olabilirim.
Evet. Bu arada Kaş'la göz arasında Fenerbahçe'nin tur atladığını, Galatasaray'ın da elendiğinde biraz konuşmamızda evet. fayda var. Şöyle sorayım, yine senden başlayayım izin verirsen Tavsu abi, Ali Kunak. Rus hakem yaramazlık yapmadı değil mi?
Ya yapmadı da şimdi o 40. dakikada bir pozisyon var. Bu Konko'nun kafasından seken top evet. eline geldi. Şeyde.
Onu bak şimdi konuşalım.
Ceza alanı içinde mi dışında mı? Ben onu defalarca seyretmeme rağmen içeride mi dışarıda mı diye karar veremedim.
Evet.
Ama kafasından da gelse elin çok açık olması, normal konumda bulunmaması nedeniyle onun bir elle oynama olduğuna karar vermeliydi hakem diye düşünüyorum ben.
Şimdi buna da şöyle ifade. Burada biraz dedikodu yapayım. Yani ya bunu televizyonlarda, bir televizyonda değil, pek çok televizyonda yorum yapıldı bu konularla ilgili. Ya bunu elle oynama olamayacağını söyleyen futbol adamları var ya, futbolculuktan gelme adamlar var. Yani diyor ki kafasından geldiği için vermemiştir diyor. Böyle bir şey var mı Allah aşkına?
Şimdi ya? Hakemlere bir dönem böyle bir talimat verildi. Eğer bir oyuncunun top eliyle temas etmeden önce başka bir uzuna çarpıp geliyorsa
önceden
şey yapın dedi. Tamam. Ama bunun sonrasında bunun üstüne gelen bir talimatta da ellerin doğal konukta olup olmaması birincil faktördür diye bunun düzeltmesi geldi. Burada ellerin doğal konumda olmadığı son derece gerçek.
Hayır, bir de peki vücudun neresinden gelirse gelsin artık fark etmez şeklinde bir değişiklik olmadı mı? Yanlış mı hatırlıyorum?
Sonradan tekrar değişti.
Evet işte. Değişti bu.
Yani şu anda eller açıksa normalde nereden gelirse gelsin fark etmiyor abi. Eller normal.
Şimdi
topun gidişatını engellemiş demektir.
Tamam. Doğal konumu. Hani
şöyle yaptığı için diyor. Şimdi burada izleyiciler bizi göremiyor tabii. Ben elimi oynatıyorum. Böyle yaparsa verilir. Hiçbir şey yapmazsa, düz tutarsa verilmez gibi bir abuk sabuk.
Şimdi doğal konum ifadesi bir kere şey değil. Somut değil.
Tabii kişiden kişiye değişir.
Tabii.
Yani kimisi zıplarken çok açar elini, kimisi tabii. az açar dediğiniz tabii. gibi.
Yani bu bir somut bir şey değil yani, bu soyut. Bir de futbolcunun bir takım pozisyonlarda dengesini sağlamak için elini kolunu açması gerekir. Yere düşerken işte ellerin önce elini koyması gerekir. Yani bu elin doğal konumu, ellerin doğal, kolların doğal konumu ifadesi soyut bence. Hı. Hiç Hı. gerçek değil.
Bir de biraz önce Lütfü şey dedi, bazı spor adamları enteresan yorumlar yaptılar dediler. Ben hala maalesef bazı spor adamlarının eski yiğitleri takımın renklerini uzaklaşamadıklarını görüyorum yorum yaparken. Yani acaba şimdi o pozisyon Galatasaray'ın pozisyonu olsaydı o spor adamı nasıl bir yorum yapardı? Bir de onu da sonra düşünmek lazım.
Evet. Ama onun dışında her halükarda yine de hakemin, Rus hakemin bir problem çıkarttığını söyleyemeyiz herhalde, değil mi?
Ya yok, Rus hakem aslında atama sonrası bir şey oldu, bir kriz oldu. Hatta evet. İtalyan basını da buna tepki gösterdi. O Tutto Sport galiba İtalyan ünlü gazetesi. Evet. Onlar yazdılar, kendi vatandaşlarına Colina'yı eleştirdiler. Ya dediler, sen siyaset takip etmiyor musun? Dünya, Türkiye-Rusya kriziyle evet. çalkalanırken sen nasıl Rus hakem atarsın falan diye İtalyanlar hakemi evet. eleştirdiler. Niye eleştirdiler? Şimdi hakemin bu tür atamalarda iki çeşit etki altında kalması lazım. Birçok milliyetçi davranarak bir yönetim göstermesi lazım. Ya da aman öyle bir davranış içerisinde olmayayım tersiyle İtalyanlar da mağdur olabileceklerini düşündüler bir ara. Yani evet. İtalyanlar da maça tedirgin çıktılar hakemler ama çok şükür hakem açısından bir problem olmadı ama niye? Galatasaray kötüydü.
Galatasaray ilk yarıda biraz iyiydi de ikinci yarıda koptu. Yani ilk yarıdaki oyunu bilmiyorum, benim görüşüm ilk yarıda biraz daha...
Şöyle bir şey oldu diye gözlemledim Tansu abi. Galatasaray İstanbul'da ikinci yarıda oynadığı oyunu Roma'da ilk yarıda oynadı.
İşte
Lazio'da İstanbul'da ilk yarıda oynadığı oyunu ikinci yarıda evet. oynadı. Ama evet. iş çıkardılar onlar. Evet. Biz iş çıkaramadık, onlar iş çıkarttılar.
Şimdi mesela Donk. Ben maç boyunca Donk'un adını ya bir kere duydum ya iki kere duydum ya.
Ama onu nasıl getirdiler Galatasaray'a değil mi? Değil sanki mi? Kurtarıcı diye getirdiler.
Yani Donk. Selçuk bir tane bitirici derin bir top atmıyor. Selçuk şöyle sağa sola yakına yani.
Herkes bırakmış. Mustafa Hoca da kafasını eğmiş.
Ben Mustafa da yani. Futbolculara sallıyor. Sorumsuzlar çok diyor. Hı. O da öyle kendini kurtarmaya bakıyor.
Fenerbahçe'den bahsedecek misin?
Edeceğim. Tamam. Bir mektup, şey bir telefon var onu okuyayım. Almanya'dan Mehmet Usta. Trabzon taraftarıymış. Diyor ki Türkiye'de Trabzon'un dördüncü büyük olmaması için çaba harcanıyor. Yarışa girmesi engelleniyor izlenimim var. Doğru olabilir, yanlış olabilir. Bu görüşüm diyor. Harika yazmış. Yani şu bakış açısına hiç söyleyecek en ufak bir sözüm yok. Bu bir şey. Bir ön yargılı bakış açısı değil bu. Bu benim görüşüm diyor. Son derece saygıdeğer. Hiç itiraz etmiyorum. Ben adalet istiyorum. Adalet gelsin. Kırmızı kartı da diğer unsurları da öpüp başımıza koyarız. Program için de teşekkür edip selam, saygı sunuyor. Biz de ona teşekkür ediyoruz. Teşekkür selamlarımızı evet, gönderiyoruz. Evet tamam, bu bir tabii ki bu nokta. Bir evet. görüş.
Ustalar, usta ailesi Trabzon'a çok geniştir usta soyadı.
Evet.
Federasyon ama... Trabzon başkanının soyadı da usta, sayın izleyicimizin soyadı da usta. Bir akrabalıkları yoktur ama olabilir ustalar çok var. Belki de vardır. Şöyle, evet Trabzonspor için belki hakem hatalarının gündeme geldiği maç sayısı az değil.
Evet. Çok, evet, evet doğru.
Ama... Asla Trabzon gibi bir gücü kimse
inkar edemez.
İnkar edemez. Trabzon Türkiye'nin dördüncü büyüğüdür. Dört büyüğü arasında vardır.
Dördüncü büyük lafına da kızarlar. Dört büyüklerden biri diyeceksiniz.
Biri diyecek evet.
Dördüncü büyük deyince ona da sinirlenir.
Şimdi şöyle hani şampiyonluklardaki yıldızları falan ya da şampiyonluk sayısını sıralarsak dördüncü demek lazım. Ama ilk dörtünün arasında var mı? Tabii ki ilk dördüncü olan ilk dördünün arasında vardır. Böyle bir şey vardır.
Ama benim itiraz ettiğim hep şu. Yani Trabzonspor yarıştan niye geri bırakılsın? Yani bırakılmak için niye bir düzen kurulsun?
Yani bir de öyle düşünmek lazım.
Şimdi tabii. Trabzonspor evet 6 şampiyonluğu olan büyük bir takım, büyük bir camia ve evet zaman zaman çok iyi oyunlar sergileyen ama ben bu takımı 1988'den beri takip ediyorum. Gelişim Spor dergisi yok şimdi o yüzden evet. ismini rahatlıkla söylüyorum. O dergiyle birlikte takip ediyorum. Şöyle söyleyeyim. Bu Trabzon olağanüstü dediğim iki sezon var. Bir 96'da şampiyonluğu kaybettiği sezon, bir de 2010-2011 sezonu. Evet. Onun dışında Trabzonspor'u şöyle ballandıra kupa, Türkiye Kupası kazanımları hariç anlattığım, yazdığım, çizdiğim, konuştuğum sezon hatırlamıyorum ben. İşin bu tarafından da bakmamız lazım. Yoksa Trabzonspor hani 2010-2011 sezonunun sonraki yansımaları başka bir şey. Onu ayrı tutuyorum ben. Ama oraya koyduğun futbol olağanüstü bir tempoyla, olağanüstü bir görüntüydü. Hepimiz de bayıla bayıla izledik Trabzonspor'u. Ama bu sezon öyle mi?
Değil.
Yok şimdi. Bu kart meselesine Salih'e sarıldı. Trabzonspor sezonu kurtarmaya çalışıyor yani.
Şimdi Trabzonspor önce 3 Temmuz'a sarıldı. Kupa kupa dedi. Evet. Şampiyonluk bizim dedi, sahayı unuttu. Şimdi Salih Dursun'u kahraman yaptılar. Bu bence çok yanlış bir olay.
Yarın şimdi yapılacak protestonun şekli konuşuluyor. İşte evet. Ne yapacak, ne edecek. Nasıl bir oyun oynayacaklar, ona konuşan yok.
Yok yani, tabii.
Bununla vakit geçiriyor. Tabii.
Yani böyle yani, bir şey var. Kupayı şimdi bir gündeme getirmek istiyorum. Hakem atamaları yönünden Trabzonspor'un mağdur edildiği yönünde bir şey var. Ortada dolaşan laflar, söylentiler var. Bir takım insanlar Trabzon aleyhine bazı kasıtlı atamalar yapıyor falan filan diye. Şimdi Türkiye'de hakem atamalarını yapan Profesyonel Müsabakalar İcra Kurulu denen bir kurul var. Merkez Hakem Kurulu'nun içinde ki bir kurulda 3 tane üye var. Bunlardan bir tanesi Kudüs'ü Mühtüoğlu. Diğeri Bünyamin Gezer, üçüncüsü de Hikmet Öksüzoğlu. Hikmet Öksüzoğlu nereli?
Evet.
Trabzonlu. Üstelik Trabzonspor Kongre üyesi. Bakın.
Evet.
Yani statü olarak bunu sakınca yok olmasında. Eğer Trabzon aleyhine bir orada kumpas, bir organizasyon olsaydı Hikmet Öksüzoğlu zaten başta çıkıp bunu engellerdi.
Engelleyemediğinde ilan ederdi. Kumpas kuruyorlar ayrıca.
Ya da derdi ki arkadaş ben ayrılıyorum buradan çünkü kumpas kuruyorlar. Trabzonspor'un kongre üyesi bu beyefendi. Ha ben kendisiyle beraber çalıştım bir dönem. İyi de bir insandır. Çok da dürüst bir insandır. Kitapları olan, yazarlığı olan, çok iyi bir matematik öğretmenidir kendisi. Trabzonspor'un hakkını da orada sonuna kadar korur. Yani atamalar bakımından Kudüs'ü Müftüoğlu'nun pazartesi günkü basın toplantısında bir şeyine katılıyorum. Kamuoyunda biz Kudüs'ü Müftüoğlu'nu atadığımız zaman herkes bu atamanın normal bir atama olduğunu söyledi dedi. Hakikaten biz de burada geçen hafta
tabii.
Bunun normal bir atama olduğunu şey yaptık. Evet. Ama maçın gidişatı içerisinde hakemin tecrübesizliğinden dolayı kritik pozisyonun üst üste gelmesi, ters ters olması ve daha sonra verdiği hatalı kararın etkisi altında kalıp tekrar yanlış kararlarla hatasını düzeltmeye kalkması maçı bu hale getirdi. Olayın tamamen oluş ve akışı
evet.
Bu.
Evet. Kaldı ki bir de bu hakemin elinden kart alma meselesi de tuzlu biber oldu. Her şeyin üstüne çıktı.
Bence o konuda da Trabzon mesela bazı kulüp başkanları, bazı eski futbolcular, bazı antrenörler beyanatlar verdiler. Bu Türk hakemine yapılmış bir saygısızlıktır.
Tabii canım.
Katılıyorum.
Ya bu sadece hakeme değil, futbola, Türk futboluna yapılan bir saygısızlık ya. Yani evet. Bu şimdi neye benzer? Ameliyata gireceksin. Doktorun elinden neşteri al, sen onu ameliyat et.
Ya da ben bir adım daha ileri götüreyim. Asker polis birinin elinden silah alıyorsun.
Tabii.
Ve ona doğrultuyorsun.
Tabii yani. Böyle bir şey olamaz ya.
Mantık olarak farkı yok yani. Tabii, bu evet. Çok riskli bir harekette tabii bu. Canım. Şimdi buna yol açılmaz umarım. Her sinirlenen futbolcu bu şekilde hakemin elindeki kartı almaya kalkıp
Üç maç cezayla kurtarıyorsa olabilir de yani. Bu artık bence sezonu kapatmalıydı bence Salih Dursun.
Şimdi kamuoyu baskısı bence çok önemli. Diğer Anadolu kulüpleri Salih'e sahip çıkan beyanatlar vermeye kalktılar. Kendi internet sitelerinde buna ait beyanlar yayınladılar.
Ama bütün televizyonlarda da hep Salih'i desteklediler. Bütün eski hakem arkadaşlarımız, yorumcular ki bunların içinde hakemlerin Bitnel'e sahip çıkmaları gerekirken, bu işin yanlış olduğunu vurgulamaları gerekirken hakemi yerin dibine batırdılar.
Tansu abi bu ikinci gün buna değişti. Söylem boyut değiştirmeye başladı. İlk gün yapılan değerlendirmelerde ağırlıklı olarak senin dediğin gibiydi.
Hemen maç
ama
öyleydi.
Ama ertesi günden itibaren yavaş yavaş bunun tartışmalı, sakıncalı işler olduğu konuşulmaya her halükarda başlandı. Ama bu sonucu değiştirmedi tabii. Böyle bir hareket gerçekleşmiş oldu. Evet. Ve bu hareketi de şu anda Trabzon tarafı devam ettiriyor. Yani
heykelini falan dikeceğiz diyorlar. Yani artık
sokağa adını veriyorlar.
Bir de yani ülkede bundan başka o kadar çok mesele var ki yani.
Ya heykel dikecek mi? Çok adam var ama Salih'ten önce.
Bu arada bu Anadolu Efes Kızılyıldız maçında ilk yarıyı 8 sayı farkla kapatmıştı Anadolu Efes önde. Şu anda maçın son 2-21 80-73 mağlup. demek ki ikinci yarıyı götürememiş.
Bu arada Fenerbahçe de yenildi, ilk yenilgisini aldı.
Evet, ama onu artık nazar boncuğu dendi ona ama
evet.
76-71 öndeyken o da tabii Yunanistan'da maç oynamak kolay çok bir kolay, işti evet, elbette tabii, ki. Tabii. Gerçi Obradovic oraya alışık bir koç ama yine de böyle şeyler olur. Nazar boncuğu olsun.
Ya, tabii yani yenilgi de olacak gayet tabii. Yani.
Kaldı ki hala o iki eksik her halükarda Fenerbahçe için önemli tabii.
Gösteriyor tabii, tabii.
Evet. Şimdi bu haftaki atamaları...
Bir de Fenerbahçe'nin Braga...
Ha Braga, onu da konuşacağız değil mi? Evet. Konuşalım. Şimdi Almanya'dan tam üstüne geldi Seyfettin Bey, soyadını bilmiyoruz. Fenerbahçe tur atladı, konuşmadınız diyor. Hemen konuşalım.
Fenerbahçe ilk maçtaki 2-0 galibiyetin kaymağını yedi.
Evet. Ama az kalsın şekilde. Gidiyordu valla.
Allah'tan ki hakem 18. dakikada iptal edilen bir gol. Ben offside, çok kritik bir şekilde offside olduğunu düşünüyorum. Yani hakemlerin doğru ama karar verdiğini düşünüyorum.
Hayır, gol dersen bir şey diyemeyeceğimiz.
Yani bir şey orada bir defa hakemin, çok yardımcı hakemin çok dikkatli olmasından dolayı Fenerbahçe paçayı kurtardı. Eğer 18. dakikada 1-0 olsa, geriye gitseydi maç, o zaman sizin de daha önceki programda söylediğiniz gibi maçın uzatmaya gitmesi, belki direkt elenmesi dahi gündeme gelebilirdi.
Bak şimdi gelebilirdi. Buna bu sözüne itirazım yok. Ama maçın bütününe baktığımız zaman Lokomotiv Moskova bunu yapabilecek bir takım gibi görünmüyor.
Öyle görünmedi.
Ama 18'de gol yediği zaman sıkıntı olurdu lütfen. Yani tamam, baktım teraziye koyduğumuz zaman evet, Fenerbahçe daha oturaklı bir takım Lokomotiv Moskova'ya göre.
Gol de attı zaten.
Yani. Bir de yani ilk yarının son saniyesinde yenilen gol de biraz... yani o da nasıl olsa devre diyor yani, filan evet. Gibilerden o
da kalecinin yani Fabiano'nun şey oldu yani, topu gönder.
Zaten yanlış yani şimdi.
Tam sağ bak bugün kulağını çınlattık. Zafer Akyol'la beraber. Bu Göztepe'li kaleci Ali'nin filan da olduğu bir sohbette topun kalecilerin elle başlamasına ilişkin bir muhabbeti anlatıyordu başka bir spiker arkadaşımıza. Ben de müdahil oldum. Ve bu işin, sen tabii ki bu konuyla ilgili söylemek istediğin şeyler olabilir. Kalecinin oyunu başlatması aslında futbol adına bir sanat değil mi
sanat,
aslında?
Sanat tabii evet. Canım tabii.
Yani böyle.
Şimdi bizde bakıyorum ben kalecilerde teknik olarak bazı eksiklikler var. Mesela ben Ankara Gücü genç takımında bir gariban hocanın talebesiydim. Ama o kadar güzel şeyler öğretti ki topu kazandığın zaman aldığın zaman ters tarafa döneceksin derdi. Çünkü soldan bir atak geldiyse futbolcuların çoğu oradadır. Orada,
yoğunluk oradadır.
Evet. Bu tarafa atacaksın derdi. Buradan geldiyse bu tarafa atacaksın. Topa yumruğa çıktığın zaman topun geldiği yere vuracaksın. Çünkü en az adamın olduğu yer orasıdır. Şimdi bakıyorum dün mesela Muslera buradan gelen topu alıyor yine bu tarafa atıyor. Ya kardeşim orada zaten
kalabalık var.
Hem Lazyolular var hem Galatasaraylılar var. Burada gariban bir sarı kırmızılı futbolcu boş duruyor. Evet. Karşı karşıya kalınan pozisyonlarda iki tane önemli an vardır. Bir topun kontrolünü kaybettiği an vardır futbolcunun. Bir de topa baktığı an vardır. Kalecinin çıkıp o topu alması için. Bizim kaleciler şöyle bir açıyorlar, duruyorlar, kollarını çıkıyorlar. Yandan geçip gidiyor. Evet. Yani kaleci mesela Ali Artuner.
İşte onu
eliyle Fevzi'ye gol attırmıştır rahmetli Ali. Geçen hafta, evvelki hafta Bofin. Topu tutar tutmaz bir degaj yaptı gitti gol attı.
Eski olağanüstü bir şeydi tabii ki yani, o evet.
Tabii orada stoper de dalga geçti. İlk topa müdahale etmediği yere indirince adam aldı gitti.
Yani edeceksin tabii, tabii. Yani bu sonuçta. Tabii. Ama bu evet işte Fabio'nun da topu gereksiz bir şekilde ve alçak. Yani yukarıdan yollasa yine belki gidecek, bir şey olacak.
Tabii.
İnsan boyu boyutunda. Adamın ayağına gelince de hızlı çıkıyorlar tabii ki. Onlar da artık hani maç yapmamış 2,5 aydır falan filan ama fakat yine de artık bir
boş gelişim sağlamışlar yani. Bir
maç yaptılar. Bizi tanıdılar vesaire. Volkan da çok kötü top atar böyle Fenerbahçeli kalecisi. Hani niye o oynamadı diye eleştiriliyor ama Volkan'ın yaptığı degajların ben %80'inin rakibe gittiğini görürüm
zaten
yani.
Zaten degajlar hep rakibe gider abi. Çünkü karşılayan adam her zaman avantajlıdır. Çıkar kafayı vurur.
Onun için abi, ben Volkan'da daha belirgin bir istatistik olduğu kanaatindeyim. Belki bakmak lazım aslında varsa böyle bir istatistik ama bazı maçlarda sayıyorum çünkü.
Bu kadar abes hata yapmıyordu ama yani oyunu Volkan başlatmadı mı? Evet.
Hayır Volkan zaten attığı toplar rakiple gittiği için.
En azından uzağa atıyordu yani.
Ha yani daha uzağa atıyor.
Şimdi tabii Türkiye'de savunma oyuncularının top tekniği iyi olmadığı için kaleciler de güvenip sağ bekine, sol bekine atamıyor topu.
Abi. Tabii bir de önde bastığı zaman rakip telaş değil mi? Tabii. Bir anda telaş oluşuyor.
Bir de en basiti hiçbir zaman kendi yarı alanında ve ceza alanına yakın yerde böyle rakip yakınken yan pas yapmayacaksın abi. Burada paralel oynayın, burada dikine oynayacaksın. Rakip sahada yana oynayacaksın, hücuma genişlik kazandıracaksın bir şeyler.
Yani çabuk paslarla bir an önce çıkman lazım sonuçta yani.
Dediğim gibi bizim de savunma oyuncularının top tekniği olmadığı için kaleciler de güvenip adamlarını atmıyorlar. Çok boş olursa, rakip yarı alanda olursa o zaman atıyor işte.
Onda bile tedirginlik hissediyorsun. Çünkü iki adam rakip geliverince geldi miydi bir anda geri pas tekrar kaleciye. O da bu sefer şutla degaj ya da topu atmaya çalışıyor. Süremiz çok az kaldı Ali Kunak. Şu hakemleri de bir değerlendirelim.
Özgür Yankaya çok kritik atam olarak düşünüyorum Trabzon maçında. Yarın o maç.
Doğru mu bir atama sence?
Daha tecrübeli bir hakem olması gerektiğini düşünüyorum o maç için.
Bence de.
Yani Özgür Yankaya'nın da bu sene çok performansı da çok kuvvetli değil. Evet. Yani geçtiğimiz yıllarda FIFA'nın kapısından döndü ama Kasımpaşa Trabzon maçı yönetti bu sene. O müsabakada Kasımpaşa çok şikayetçiydi. Trabzon'dan çok şikayetçi değildi. Takımların maçlarını yönettiğine bakarsak. Ama yöneticilik yarınki müsabakada hakemlik yapmayacak. Hakem hakikaten
çok zor bir maç.
Polislik yapacak, jandarmalık yapacak, psikologluk yapacak, doktorluk yapacak, her şeyi yapacak.
Tabii yani, şimdi bu maçta bir kere seyircinin hakeme tavrı da çok önemli.
Yani çok yoğun protesto
tabii,
olacak
açıkçası. Tabii yani hakem kim olursa olsun. Yani,
Trabzon seyircisi de cezadan çıktı bir de.
Tabii. Yani, rahatsız edecek, hakemi müthiş rahatsız edecekler.
Evet, geçen haftadan kalan bir şey var. Hakemin üzerine çok büyük baskı kurmaya çalışacaklar. Şimdi bunun baskının altında ezilirse karşı tarafta boş değil Osmanlı Spor. Tabii. O da kötü bir takım değil.
Özellikle de deplasmanda iyi oynayan bir takım.
İyi oynayan bir takım yani.
Tabii kaldı ki şimdi çok eksik olacak Trabzonspor.
Yani Trabzonspor da eksik yani futbol bakımından Trabzonspor zayıf. Ben onun riskli bir atama olduğunu düşünüyorum. Diğer atamalara baktığımızda Merkez Hakem Kurulu son derece tedbirli davranmış. İlk yarının da Kudüs Müftüoğlu bir söyleminde demişti ki hataların %85'ini 35 yaşın üzeri eski hakemler yaptı dedi. Ama ikinci yarı baktığımız zaman atamaların %85'ini eski hakemlere yapıyor. Baştan %85'ini eski hakemler atıyor. Bunun da bir ters düşme olduğunu düşünüyorum.
Çok çabuk bir Cüneyt Çakır değerlendirdi.
Cüneyt Çakır'ı kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Evet. Gururumuz salı günü akşamı hakikaten gururla seyrettik. O Arsenal'in ev sahibi olduğu bir maçta Arsenal yenildi. Kimseden gık çıkmadı, çıt çıkmadı. Yazdım dünya maçı yönetti. Yani, evet. Bu maçı yönetmesi de zaten bekleniyordu ama Cüneyt Çakır'ın olduğu gibi ekibini vermesini beklerken dördüncü hakem Cem Satman'ı değiştirmişler. Serkan'ı koymuşlar. O da niye? Gaziantepspor Fenerbahçe maçından sonra ki mesaj trafiğini yönlendiren kişi Cem Satman olduğu için Aziz Yıldırım da bunun adını gündeme getirdiği için Aziz Yıldırım'dan çekinerek Cem Satman'ı Fenerbahçe maçına koymamışlar.
Dördüncü hakem çok da değil, etkili değil.
Bazı maçlarda çok etkili oluyor ama Tansu abi. Yani kenar yönetimleri özellikle ki Şenol Hoca tarafı belki değildir ama Pereira tarafı dördüncü hakemleri zorlayan bir tarzda oluyorlar.
Tamam da hayır, bir de teknik direktörler fauldü diye gelip ona geliyorlar, penaltıydı diye dördüncü hakemi. Öyle bir yaptırımı yok zaten yani.
Evet, bu arada Anadolu Efes son bir dakikanın içerisinde 87-80 yenik durumda. Burada bizim önümüzde 44 saniye görünüyor ama 44 saniye uzun bir süre. Tabii, maç çevrilir mi? Biraz zor gibi görünüyor ama neyse ne diyelim. Evet, programın sonuna geldik. Tansu abi, Tansu Polatkan teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Ali Kunak, ben teşekkür ederiz. Efendim program yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yapımda Baykal Alavant'la birlikte. Ben Lütfü Özel, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.